Merhaba değerli, dünyayı kurtaracağına iddia edip kendi bilançosunda kaybolanlar ve sırf trend diye ürününü şekilden şekile sokanlar. Trenden Bildiriyorum'un 137. bölümüne hoş geldiniz. Ankara Ekspres'indeyiz. Sincan'a henüz geçtik. Gecenin böyle sessizliğinde güzel güzel yavaş yavaş sakince ilerliyoruz. Rutumuz yine tabii ki İstanbul ve dışarıda aslında bir yandan zifiri bir karanlık var ama Dolunay'dan dolayı etraf gerçekten bir aydınlık. Ve işin garip yanı 137 bölüm oldu. 137 bölümün sonunda şu an geldiğimiz noktada ilk defa Sincan'ı geçince az ileri de ciddi genişlikte ve yol boyunca baya bir zaman devam eden bir su birikintisiyle karşılaştım ve yani ilk defa gördüm. Yani 137 bölüm oldu. İlk defa karşılaştım ve biraz da bir garipsedim ama evet güzel. Demek ki yani biz orada bozkırın ortasında böyle falan filan atıp tutarken belki de etrafımız deniz, böyle bambaşka bir dünyadan geçiyoruz. Kim bilir, geceleri bazen tabii sonuçta karanlıktan bir şey görmüyoruz. Atıp tutuyoruz. Neyse. Şimdi buraları çok da böyle uzatmayayım. Çok da çenem düşmesin. Bugün kompartmanımızda girişimcilik dünyasının o şatafatlı yalanlarına hiç acımadan neşter vuran bir konuğumuz var. Arşivimizi taradığımızda baktım ki yani şöyle bir kurcaladım. Hakikaten bu adamla biz karşılaştık mı ya falan filan diye. Yok. DC Polter ilk kez yine bizimle sohbetimize dahil oluyor ve olayları bir startup kurucusu, girişimci tarafında değil de masanın diğer tarafından, yani aslında bazen hatta belki de sık sık kötülediğimiz o yatırımcılar falan tarafından kötü kararların faturasını ödeyen bir yatırımcı olarak bakarak dahil oluyor ve bize birazcık başka bir bakış açısı sunuyor. Yazımızın orijinal adı The Stupid Reasons Startups Run Out of Money and Die. Yani Türkçe mealiyle startupların parasının bitip ölmesinin aptalca nedenleri. Makalesinin yazısını bugün masaya yatıracağız. Ve gelin şimdi bir yatırımcı gözüyle parasını çarçur eden girişimcilere salladığı, sövdüğü, saydığı yazısını şöyle biraz deşelim, göz atalım. Evet, ilk bölüm paramız bitti. Bir otopsi raporu değildir dediği yazarın bölüm. Yazar şöyle söylüyor. Bir girişimcinin parasının bitmesi bir neden değil, bir semptomdur. Yani şirket iyi gidiyorsa alınacak bolca taze yatırımcı nakti vardır. Ama şirket zorlanıyorsa yatırımcılar kaçar. Bir girişimin parasının bittiğini söylemek bize faydalı hiçbir şey anlatmaz diyor. Ve devamında da şunu söylüyor. Asıl soru şudur. Yatırımcılar para musluklarını neden kapattı? Yani yatırımcı aslında kendinde olmasa bile bir para bulabilecek, burada bir ümit görebilecekken neden vazgeçti? Asıl soru bu olmalı diyor. Şimdi DC Polter bir yatırımcı ve diyor ki yatırım yaptığım girişim battı. Evet, battı ve kurucular suçu tamamen paranın bitmesine ve biz yatırımcılara attılar. Şimdi bunu okuduğum an aklıma doğrudan Erin pek çok defa konuştuğumuz girişimcilik maceraları ve onun yaklaşımları aklıma geliyor. Ve 82. bölümde çok güzel bir nokta vardı. Bir şirketin batma nedenini paramız bitti olarak açıklamak, hastanede bir insanın ölüm nedenine nefes almayı bıraktı veya kalbi durdu yazmak da aynı şey. Yani ikisi de neden değil, sonuç. Senin paran bitti. Çünkü sen asıl odaklanman gereken o ana problemi çoktan gözden kaçırmıştın veya hayat kendi iş planını sana acımasızca dayattı. Bilmiyorum. Ama mesele paranın bitmesi değil, onu iyi biliyoruz. O parayı yönetecek vizyonun ya da yetkinliğin ya da odağın ya da buna benzer şeyler, bunlar çoktan buharlaşmış, gitmiş, puf olmuş. Bunun nedeni, yani o paranın bitmesinin nedeni temelde belki de bu. Ve biz bunu kaçırıp onun yerine şey diyoruz. Ya işte müşteri de tam şey olmadı, paramız bitti. Tamam mı? Müşteri niye tam şey olmadı? Yatırımcı bizim çok da fazla böyle bir şeyler. Yani yatırımcı bulamadık. Niye bulamadın? Para mı yok? Var. Yani birileri sürekli yatırım yapıyor bir yerlere. Demek ki başka bir şey var orada. Devam ediyoruz. Hiper büyüme zehri ve elindekini kaybetmek. Tabii burada yazara döneceğiz ama burada tabii ki de startup'ı kuranların, girişimcinin hep hatası var, bilmem nesi var demeyelim. Yani burada yatırımcının da mutlaka yaptığı baskı ve benzeri başka şeyler var. Bunu da göz ardı etmeyelim. Ama yazıya dönelim. Bizim yatırımcımız DC Polter o ne demiş, ona bakalım. Diyor ki müşteriler vardı, hem de azımsanmayacak kadar büyümeleri de vardı ama hiper bir büyüme değildi. Hedefleri diğer tüm risk sermayesi destekli girişimler gibi 100 milyon dolarlara ulaşıp 1-2 milyara satılarak kurucuları ve işte yatırımcıları zengin etmekti temelde hedef. Ve o hedeflere ulaşamadan çok önce paraları bitti. Şimdi yazar bunu söylemiş. Bu batan şirketin aslında müşterisi olduğunu, yavaş da olsa emin adımlarla büyüdüğünü söylüyor. Tamam, büyüyordu, artıyordu müşterileri ama yeterli değildi. Yatırımcı için bu bir yeterli unsur değil. Çünkü onlara o efsanevi hiper büyüme lazım. Yazar da şeyden bahsediyor. %25'lik bir büyüme. Mevcutta halihazırda işleyen, yürüyen bir sistemdeki şirket için çok iyi bir büyümedir. Yani geçen yıla göre %25 büyüdük. Muazzam. Tamam, çok güzel. Peki dönüyorum. Bu %25'lik büyüme startuplar için ne demek? İflasın, batışın ta kendisi. Çünkü startup dediğiniz şey kâr etmez zaten. Ve o yüzden hiper bir şekilde büyümeli ki yatırımcıyı çekebilsin, yatırımcının iştahını kabartabilsin ve para toplayabilsin. Ama siz yavaş yavaş emin adımlarla biz kendimizce kendi yağımızda kavrularak büyüyoruz. Yatırımcı için bir şey ifade etmez bu. O da doğal olarak sizin aslında yatırımcının gözünde pek de değerli bir noktada olmamanıza sebep olur. Şimdi her ay %30 büyümezseniz başarısız sayılabiliyorsunuz bu sektörde ve bu Silikon Vadisi rüyasında %30'luk her ay o büyüme gibi bir şeyle yaklaşmazsanız ya da ilerlemezseniz batışınız yakındır. İşte bu tam da Brad Fox'la 126. bölümde konuştuğumuz o hiper büyüme ile ilgili büyük zehri aslında bize hatırlatıyor. İlla dünyayı değiştiren bir unicorn olmak zorunda değilsiniz. Tamam, evet, karlı, kendi yanında kavrulan, kurucusuna da huzur veren bir lifestyle business, yani yaşam tarzı işletmesi kurmayı o kadar aslında bazen küçümsüyoruz ki elimizdeki o sağlam ve organik müşteriyi sırf biz dünyayı ele geçireceğiz, devasa olacağız falan diyebilmek için feda ediyoruz. Şimdi sonrasında ne oluyor? Elindekini küçümsüyorsun, her şeyi de kaybediyorsun. Çünkü seni oraya taşıyan ve senin o işletmeni büyümeye doğru ivmelendiren adına unsuru kaybettiğinde sonrası zaten gidiyor. Günün sonunda o dükkana kilit vuruyorsun ve maalesef o beğenmediğin yavaş büyüme oranını bile mumla arıyorsun. Üçüncü bölümdeyiz. Trend peşinde koşan kıvrık krakerler. Burada yazıda kıvrık krakerlerden bahsediyor. Biz de tabii ona en azından aynı ifadeyle devam edelim. Çok kısa bir şekilde bir alıntı yapacağım. Çok kısa bir cümle. Bu kıvrık kraker konusuna geleceğiz. İşe bir IoT, yani nesnelerin interneti işletmesi olarak başlamış olmalarına rağmen şimdi kendilerini kurumsal lojistik için bir yapay zeka çözümü olarak sunuyorlardı diyor yazar bu batan şirket için. Şimdi burada şu kısmı önemli. Bir IoT şirketi olarak başlayıp daha sonra pivot edebilirsiniz. Ve de benzeri şeyler olabilir tabii ki. Ama rüzgar başka yönden esince, biraz da başka bir taraflarda böyle bir ışıl pırıldayan bir şeyler görünce, biz aslında bir yapay zeka şirketiyiz ya falan, şu aralar çok oluyor bu vesaire, bunun gibi bir şeyler demek bir çeviklik veya aslında inovasyon değil. Bu tam anlamıyla aslında belki de bazen biraz sert olacak ama vizyonsuzluktur. Girişimcilik ekosisteminde bize sürekli çevik olun, pivot edin, trendlere adapte olun diye tabii ki sürekli bir şeyler söylüyor herkes. Biz de yerine göre bazı şeyler söylüyoruz ama bu bir masal. Şimdi 114. bölümde Avi Siegel yüzümüze bunu aslında çarpmıştı. Ve oralarda bir yerde duruyor 114. bölümde. Şunu söylüyorduk. Sizin net bir bunu kesinlikle yapmayacağız listeniz, yani o meşhur not to do listeniz yoksa her yeni trende ürününüzü çorbaya döndürerek dahil olmaya çalışırsınız. Ya biz aslında biraz da karar da bilmem ne bal tabanlı bilmem ne sistemiyiz falan. Siz bir şey değilsiniz. Yani en azından böyle giderseniz bir şey olamayacaksınız. Yatırımcıya şirin görünmek, o sıcacık yatırım parasını kapmak için kendinizi eğip bükerek şekilden şekile girip o kıvrık krakere dönerseniz olmaz. O fırından yeni çıkmış o bagel, pardon bagel değil onlar, pretzel. Karıştırıyorum bazen. Pretzel dediğimiz o krakerlere dönerseniz, pretzel gibi böyle kıvrık kıvrık da olursanız olmaz işte, bir yere varamazsınız. Gerçek strateji rüzgara göre fırıldak gibi dönmek değil, kendi rotanda kök salmayı bilmek. Ama tabii ki bu bir yandan da aslında ayçiçeği gibi düşünebilirsiniz. Güneşin yönüne göre kafasını çeviren ama kökü belli, kendisi belli, ne olduğu belli, güneşten maksimum yararlanmaya çalışan bir hal olmalı. Siz sürekli kendinizi başka bir şeye evirmeye çalışırsanız hiçbir yere varmayacak. Varamaz da. O yüzden aslında siz biraz daha benim kendi yaklaşımımla kendimce ifade ettiğim noktada ayçiçeği gibi olmalısınız. Sadece aslında trendlerden, akıştan, günlük o popüler unsurlardan faydalanarak daha verimli bir şeye dönüşmek. Daha iyi faydalanıp daha güzel bir çıktı çıkarmak ortaya için. Tabii ki yönünüzü değiştireceksiniz, pivot edeceksiniz bazı şeyleri. Tamam, ama bu demek değil ki böyle kıvrılar kıvrılar böyle pretzel haline gelerek bambaşka bir şeye dönüşmek. Bu değil. Devam edelim. Muhasebeciye güvenme yanılgısı diyeceğiz 4. bölümde. Yazar diyor ki bu bir şirketin batması için en aptalca nedendir ve yine de defalarca olduğunu görüyorum diyor. Kötü finansal planlama, bir şekilde bankada ne kadar nakdiniz var, ne kadar harcıyorsunuz, bu ne kadar sürebilir? Startupları kuranlar, kurucular muhasebecilerin parayla ilgilendiğini düşünüyor ama öyle değil diyor. Onlar sadece paranın muhasebesini yapıyorlar. Parayı yönetmek ve maaş bordrolarının ödenebilmesini sağlamak aslında CEO'nun, yöneticilerin, tepedeki insanların görevidir demiş yazar. Açıkçası çok fazla gencin işte bu TÜBİTAK, BİG gibi çeşitli kuruluşların ya da işte belirli tekmellerin yaptığı yarışmalarda işte derece alıp oralardan ilerlemeye çalıştıkları dünyaları zaten görüyorum. Bolca da şahit oluyorum. Oldum da yıllardır. Şimdi kurucu çıkıyor, çok havalı bir ürün vizyonu çiziyor falan. Tamam, çok güzel ama iş bankada kaç aylık maaş ödeyecek paramız kaldı sorusuna gelince, yani şimdi onları da ayarlayacağız, bir yatırımcı şey bilmem ne olursa falan filan. İşte muhasebeci tarafını atıyor ya da muhasebeci hallediyor onu. Yani bu işler biraz karışık. Muhasebeci sadece olanı biteni kaydeder. Olanı biteni de raporlar aslında. Ama geleceği planlamak, o paranın ne zaman biteceğini her gün aslında adım adım takip edecek olan yine sizsiniz. Hatta bunu böyle obsesif bir şekilde yapmanız gerekiyor. Obsesif bir şekilde bunun peşinde koşturmanız gerekiyor. Açıkçası ben yıllarca bu işten kaçabildiğim kadar kaçtım. Ne kadar kaçtıysam da, yani o para işine girmekten ne kadar kaçtıysam da, işler o kadar kötüye gitti. Yapacak bir şey yok yani, hani bilmiyorsanız en azından bilen birileriyle yola çıkmalısınız. Bu işlerden anlayan birileriyle yola çıkmanız lazım. Ya da bu devirde artık bilmemek diye bir şey zaten yok. Oturacaksınız, ilgileneceksiniz, yapay zekaya soracaksınız, YouTube'a bakacaksınız, insanlara soracaksınız ama bir şekilde bu işi yöneteceksiniz. Birilerine delege edilebilecek bir iş değil. Para, pul vesaire işleri delege edebileceğiniz bir konu değil startup düzeyindeyken. Yani çok büyürsünüz, ondan sonra alırsınız bir iki kişiyi. O işlere bakacak, o işlerle tamamen ilgilenecek şekilde sisteme dahil edersiniz. Sonra dersiniz ki arkadaş ben bu işlere bakmıyorum ki, o zaman bile bakmak zorunda kalacağınız durumlar olacak tabii ki. Neyse, sonuç itibariyle neyi yapmayacağınızı startuplarda seçmek ve o pretzele dönmeden, kıvrık kıvrık dolaşmadan bir şekilde bir planlama yapmak, strateji geliştirmek işin kritik noktası. Şimdi bir startup'ı, bir girişimi veya kendi kişisel kariyerinizi hayatta tutan şey ne yapacağınız değil. O önünüze gelen binlerce parlak fikirden, o yapay zeka trendlerinden veya işte havalı yatırımcı sunumlarından hangilerine hayır diyeceğiniz. Hatta para vermeyi teklif edecek olan yatırımcılara bile yeri geldiğinde hayır diyeceğiniz durumlar olacak. Vizyonsuz yatırımcı ya da sizi farklı sıkıntılı durumlara götürecek yatırımcıya hayır demek zorunda kalacaksınız. Şimdi neyi yapmayacağınızı seçemeyen bir şirket, bir yapı, bir girişim. Günün sonunda parası biter tabii ki. Ya da günün sonunda sadece aslında günü kurtaran ya da bazı noktalarda tırnak içinde söylüyorum yarım yamalak bir saçma sapan bir şey olur. Sırf yatırımcının dayattığı ulaşılamaz hiper büyüme rakamlarına ulaşmak için içinizdeki karlı işi çöpe atarsınız. Ya da iyi hissettirecek ya da güzel olacak. Belki de lifestyle business işte o lifestyle startuplar falan bunlardan biri olacakken saçma sapan bir kar peşinde koşturup o zıplamayı yapacak olan bir şeye dönüşmeye çalışırsınız. Yani o noktada rotanız şaşar ve sonra birçok şey maalesef dönülmez şekilde sıkıntıya girer. Bazen mükemmellik veya o 1 milyar dolarlık değerleme hayali sisteminizde sinsi sinsi büyüyen bir yakıt sızıntısıdır. Gemiyi yürütemez sadece yolda kalmanızı garantiler aslında. Acımasızlık yani yanlış trendlere ve gerçekçi olmayan hedeflere acımasızca hayır diyebilmek aslında kendi işinize yapabileceğiniz belki de en büyük nezakettir. Aslında acımasız davrandığınızda belki de en büyük iyiliği yapıyorsunuz. Hem kendinize hem startup'a hem de aslında hayalini veya bir şekilde zihnindeki gündemi buraya bağlayan insanlara. Neyse sonuç itibariyle şu kısım önemli. Hangi trendin peşinde koşmayacaksınız? Hangi trendin peşinde koşacaksınız değil. Kimi ikna etmeye çalışmaktan vazgeçeceksiniz ve en önemlisi bankadaki nakdinizi gerçekten kaça yetecek şekilde yönetiyorsunuz. Startup'ınız için bireysel kısımdan bahsetmiyorum ama startup'ınız için ve bir şekilde aslında büyütmeye çalıştığınız o değeri nereye doğru taşıdığınıza bakarken biraz da o etrafınızda bankanıza, kenara köşeye vesairelere de güzelce böyle göz atmak gerekiyor aslında. Neyse, trenimiz yoluna devam ediyor ve bu bölümü de yavaştan bitirelim artık. Ve bir sonraki bölümde tekrardan bir araya gelene dek kendinize dikkat edin ve rüzgara göre eğilip bükülen bir bu kıvrık kraker pretzel değil de bahsettiğim gibi ve ayçiçeği gibi güne bakan dedikleri gibi güneşten ve etraftaki imkanlardan maksimum fayda görebilecek ama kendinden de vazgeçmeyen, kendini de çok bozmayan bir şekilde olmak güzel ve bu şekilde olmaya da özen gösterin diyelim. Hoşça kalın.